Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz, yorumlayacağız hocamla birlikte stüdyomuzda. Bunlardan ilki hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım Bey'in CHP'nin Suriyelilere Fransızlığı başlığıyla yayımladığı yazı üzerinden CHP'nin Suriyelilere, Suriyeli mültecilere karşı takındığı tavır, özellikle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin meydanlarda son zamanlarda bu mültecileri, muhacirleri kırıcı, üzücü şekilde yaptığı konuşmalar üzerinden bunu değerlendireceğiz. Tam da CHP'nin Suriyelilere Fransızlığı söz konusu, bunu değerlendireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde de seçim ve şiddeti değerlendireceğiz. Son günlerde seçim çalışmalarında, seçim propagandalarında bazı şiddet gösterileri, bazı şiddet olayları meydana geldi. İzmir'de TRT'nin aracına saldırı düzenlendi. Saadet Partililere yönelik bir saldırı oldu. Ahmet Maranki ile alakalı onun bir açıklaması üzerinden bir şiddet sarmalı ortaya çıktı. Biz programımızın ikinci bölümünde de seçim ve şiddeti konuşmuş olacağız. Bu üç olay üzerinden bir genel değerlendirme yapacağız. Öncelikli olarak hocam, sizin yazınızla başlamak istiyorum ben. CHP'nin Suriyelilere Fransızlığı diye bir yazı kaleme aldınız. Diyorsunuz ki yazınızın ilk paragrafında, halk arasında dolaşan Muharrem İnce şekilden şekile giriyor, traktör sürüyor, bisiklete biniyor, sahnede ayakkabı boyuyor, kasket şapka takıyor. Yani o bizim bildiğimiz CHP'nin o elitist tavırlarından uzaklaşmaya çalışıyor. Evet. Halkın gönlünü almaya çalışıyor. Aslında bu CHP'nin yıllarca sağ partilerde eleştirdiği bir popülizm aynı zamanda. Fakat bunu şu anda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı da yapıyor. Fakat şöyle bir şey de söyledi bir mitingde. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Bayramda 72 bini tatile gidecek ve geri dönecekler. Demek ki diyor oradaki şartlara uygun. Bunlar geri gelmesin. Hani ne diye ülkemize geri geliyorlar? Gittikten sonra kapatırım kapıyı, kalsın. Burası aşevi mi diye böyle sanki onları sadece burada yemek yiyen, aşevi imkanlarından faydalanan, buna indirgeyen bir anlayış bu. Siz de bunu eleştiriyorsunuz. Evet. Yani bunun etrafında eleştiriyorsunuz. İsterseniz hocam, genel olarak CHP'nin baştan beri Suriye Savaşı'ndaki politikasını bir değerlendirerek başlayalım. Evet. Yani orada hep Esed yanlısı bir politika izledi CHP. Bu anlayış biraz onun yansıması mıdır? Ne dersiniz? Evet. CHP'nin yani hem buradaki muhacirlere karşı tavrını bir değerlendirelim arzu edersiniz, hem de Suriye politikasını genel bir değerlendirelim. Ne dersiniz hocam?
Doğru, yani bu Suriye politikasının bir parçası aslında bu konuşmalar. Cumhuriyet Halk Partisi başlangıçtan itibaren Suriye'deki çatışmalar, ki bu çatışmaları yeniden hatırlatmakta fayda var. Suriye muhalefeti Esed'in yeni gelişmelere uygun bir biçimde yeni anayasa yapmasını, muhalefete yer vermesini, yüz binlerce yurt dışında yaşayan Suriyelilerin ülkelere dönmesini, 30 binden fazla kayıp olan insanların gerçek yerlerinin verilmesini talep ediyorlardı. Çok barışçıl taleplerdi bunlar. Bunun için bazı gösteriler yapıldı. Fakat Esed bunlara karşı çok korkunç şiddetle başvurarak bunları yaptı, katletti, engelledi. Mesela sadece bir camide 150 civarında işte gösterici duruyor ve bu 150 kişiyi toptan camiyle beraber yıkıp geçiyor. Şimdi böyle katliamlar yapılınca Suriye'de iç savaş gittikçe yayıldı. Muhalefet de silaha sarıldı. Yani muhalefet durup dururken silaha sarılmadı, silahla ayaklanmaya yönelmedi. Bu süreçte Türkiye'de özellikle başlangıçta Esed'i ikna etmek için çok uğraştı. Yani o dönemin Dışişleri Bakanlığı'nı önce yapan Ahmet Davutoğlu onlarca kez Esed'le görüşmelerde bulundu. Yani bu yeni Arap Baharı'yla beraber gelen dalgaya bakarak kendi ülkesinin demokrasiye geçişi için gerekli adımları atmasını önerdi. Türkiye'de bu konuda yanında olacağını söylediler. Fakat Esed bir biçimde İran'ın ciddi anlamda etkisine girdi ve bu konuda herhangi bir adım atmadı. Tam tersine sertleşti daha da. Belki Esed başlangıçta şahıs olarak oradaki reformları yapabilecek bir niyeti vardı. Yani dünya kamuoyunda da bu yansıyordu zaten. İngiltere'de eğitim görmüş bir diş hekimiydi. İşte kardeşi bir kazadan öldü. Onun yerine bu getirildi. Aslında bu demokrat olduğu için de getirilmesi istenmeyen biriydi.
Yedekte tutuluyordu.
Evet, yedekte tutuluyordu. Şimdi bu özelliklere nedeniyle herkes bu reformlardan yanadır diye bir beklenti içindeydi. Başlangıçta da olumlu bir takım adımları vardı. Fakat bir biçimde Suriye rejimini eski bürokratları, gelenekçi yapıya sahip olanlar, o düzenle kendilerini özdeşleştirenler ve İran bunu engelledi. Muhalifleri gittikçe daha çok ezmeye başladılar. Burada da Türkiye muhalefette olan insanların yanında yer almayı tercih etti. Yani bunlar masum insanlardı, haklarını istiyorlardı. Daha herkesin içinde yer aldığı bir Suriye düzenine geçiş talep ediyorlardı. Bu süreç devam ederken tabii Amerika'nın desteğini çekmesi, Türkiye'yi yalnız bırakması, İran'ın orada Suriye ile ve Rusya'nın devreye girmesiyle iş değişti, işin rengi. Büyük göç dalgaları meydana geldi. İç savaş tabii. Onlarca terör örgütü ortaya çıktı. Onlarca isyanlar patlak verdi. Mevcut rejim de her çeşit silahı kullanmaktan geri kalmadı. Yani işte uçaklarla kentleri bombaladı.
Ondan kimyasal sonra silahlar kullandılar.
Kimyasal silahlar kullandı. Önce ordu güçleri bir kente, bir kasabaya gidiyor. Orayı çeşitli diyelim kendisine muhalif olanlardan arındırıyor. Arkasında da milis güçleri giriyor. Bu Haçlı Şabi gibi ve bu milis güçleri yakıp yıkıyorlar, tecavüzde bulunuyorlar. Fanatik, mezhepçi bir bilinçle hareket ediyorlar aynı zamanda. Türkiye burada tabii sessiz kalması mümkün değil yani. Kapısına gelmiş, sığınmış, açtı şeyden, yani savaştan, kandan, zalimden kaçan bu insanları kapısını kapatması mümkün değil. Ve Türkiye burada etnikçi ve mezhepçi bir tutum da takınmadı. Oradan gelen yüz binlerce Kürt'e de kucak açtı. Ondan sonra Araplara da kucak açtı. Sadece Türkmenlere değil yani. Sadece Türklere değil. Bu yönüyle de çok hakikaten İslam'ın kardeşlik anlayışına uygun hareket etti. Demokrasinin mezhepler ve etnisite üstü siyasi anlayışına göre hareket etti. Bu süreçte CHP'ye baktığımızda CHP baştan itibaren Esed'in yanında yer aldı. Genel başkan yardımcılarından bazıları Esed'le görüşmelerde bulundu. Esed'in haklılığını hep savundular. Hatta biraz da laiklik üzerinden giderek bu birliği meşrulaştırmaya çalıştılar. Yani işte Esed burada bana karşı çıkanlar aslında din devleti kurmak istiyor. Ben laik ve seküler bir devletim. İşte CHP'de bak bunlar bizim gibiler, beraber hareket edelim. Aslında böyle bir arka plan var. Fakat bu tamamıyla da doğru değil. Çünkü bu mesela Özgür Suriye ordusunun en büyük muhalif kanatlardan birisinin amacı orada İslam devleti kurmak değil yani. İslam devletini açıkça dillendiren IŞİD vardı, DAEŞ var. Türkiye'de ona karşı önlemler aldı. Fakat CHP bunu sürdürdü, değiştirmedi bu politikasını. Türkiye'nin iç kamuoyunda da dışarıda da her zaman Suriyeli bu rejimin yanında yer alan görüntüler içinde bulundu. Mesela Türkiye Türkmenlere yardım ederken tırlarıyla ve MİT organizasyonunda bunu yaparken daha sonra FETÖ tarafından, FETÖ'nün adamları tarafından engellendiği ortaya çıkan o meseleyi ordunun haberleşmesi konusunda ciddi bir aracılık rolünün olduğunu görüyoruz. Yani Can Dündar bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladı. Türkiye'yi suçlayan, IŞİD'le işbirliği yaptığını gösteren, silahlar taşıdığını dünya kamuoyuna anlatan bir şeydi bu, haberdi hatırlarsak. Ve bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkili olan bir yönü de var. O nedenle bir milletvekili hala yargılanıyor. İşte içeride kaldı, değil mi?
Evet.
Ondan sonra son milletvekillerinden birisi, hala milletvekili Erdem Eren, yine bu meyanda bir takım açıklamalarda bulundu. Doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz ama bütün bunları yan yana koyduğumuzda, yani işte Kılıçdaroğlu beni Zaman Gazetesi'ne gönderdi diyor. Ondan sonra bu bilgilerin aktarılması için partinin genel başkan yardımcısının destek verdiğini söylüyor. Bir biçimde CHP Suriye politikasını hakikaten sanki mezhepçi ve bu Esed'in işte %10 temsil edilen bir Nusayri mezhebi var. Adeta onunla yan yana düşen bir politikaya yöneldiği intibanı uyandıran pratikleri var maalesef. Bundan ötede genel olarak iç politikada sürekli devletin bu Suriye politikasını, hükümetin bu Suriye politikasını eleştirdi. Tabii eleştirme tabii bir hakkıdır. Muhalefet partisi eleştirebilir. Fakat Esed gibi bir caniye, bir katili, bir diktatörü savunmak hakikaten akıl kârı değil. Daha farklı bir siyaset savunabilirdi. Alternatif bir şey savunabilirdi ama hayır. Esed rejimini savunması, Esed'i savunması ciddi anlamda demokrasiye de aykırı, insanlığa da aykırı, Müslümanlığa da aykırı, vicdana da aykırı bir şey.
Hocam, bu günümüzdeki bu muhacirlere, mültecilere evet, karşı takındığı tavıra gelirsek CHP'nin, bu CHP'nin o hani misak-ı milli politikası, hani az olsun bizim olsun, işte evet, bizim dışımızda, hani bu ülkenin vatandaşları dışında hani kimseyle bir şey paylaşılmasın diye, hani geçmişten gelen biraz böyle problemli evet, de bir milliyetçilik anlayışı da var. Yani altı okun o evet, milliyetçiliğinden kaynaklanan bu olayı, yani bu meydanlarda bayramlaşmaya giden bu insanlara hani gidin bir daha gelmeyin, burası hani aşevi mi? Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, yani böyle sosyopolitik bir atmosferde, tam da böyle seçim arefesinde evet, bu hani böyle kolay söylenecek bir şey değil. Ramazan ayı içerisindeyiz. Merhametin, şefkatin evet, evet, böyle hani ayyuka çıktığı bir aydayız. Ama bunu alan, hani bu bir mitingde söyleniyor. Bir karşılığı mı var bunun? Evet. Ne dersiniz?
Bu çok önemli bir soru bence. Türkiye'de hakikaten çok Suriyelilerin aleyhine propaganda yapıldı. Ve bu propaganda halk düzeyinde, belli düzeyde tuttuğunu görüyoruz. Nedir bu propaganda? Suriyelilere gelenlere iş veriyoruz, Türklerin işlerini ellerinden alıyoruz veya Türkler yerine onları tercih ediyoruz. Yok işte hastanede sağlığı öncelikle Suriyelilere tanıyoruz, Türk hastaları tanımıyoruz. Yok işte Suriyeliler vergi ödemiyor. Yok işte Suriyelilere
çalışmıyor, dileniyor.
Bunlar hakikaten ciddi anlamda Suriyelilerle ilgili üretilen yanlış algılar, çarpıtmalar. Buna belli ölçüde halkın da inandığını görüyoruz. Bunun behemahal düzeltilmesi lazım. Şimdi Suriye'den gelip de dilenenler var. Şu an yeni buraya gelmeden önce Ümraniye'de İnkılap Mahallesi mi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde Suriyeli yoksul ailelerle ve esnaflarla görüşerek geliyorum burada.
Evet.
Onlar üzerine bir araştırma yapıyoruz. Genel adına devam ediyor. Onun bir parçası olarak. Orada da yine yaptığım görüşmelerde aynen bu çıkıyor ortaya. Bundan Suriyeliler mustarip. Yani orada diyor ki bu çarşıda, pazarda dilenenler Suriye'de de dilencilik yapan kişiler diyorlar. Bunlar Suriyelilerin çoğunluğunu temsil etmiyorlar. Çok az bir kesim. Ama bunlar göze batan işler yaptığı için bütün Suriyeliler öyle yapıyormuş gibi bir algı oluşuyor. Oysa Suriyeliler hakikaten yani emekleriyle geçinmek isteyen insanlar, çalışan insanlar. Ve Türkiye'de ciddi anlamda şu an ara eleman dediğimiz yokluk var. Yani meslek liseleri yok, yetişen insanların
yeterinde
yok.
Tarımda istihdam edilecek kişiler yok.
Ondan sonra sanayideki bu işte çıraklar, kalfalar, ciddi bir yetersizlik var ve Suriyeliler de bu alanda çok çalışan, çalışkan, meslek sahibi olan kişiler var ve onlar bunu karşılıyorlar şu an. Burada hem Türk sanayicisinin de ciddi bir memnuniyeti var. Yeni bir kan pompalayacak, taze bir ruh verecek belki bizim ticaretimize, sanayi organize bölgelerimize. Dolayısıyla bu ciddi katkıları var. Katkı yönlerini düşünmüyoruz. Sadece onlar sanki yabancılar derken, efendim bunlar Afrika'nın ormanlarından gelmiş, cıbıldak gezen insanlar, din min yok, kültür yok, cahiller, hiçbir şey yok. Biz bu yabancıları adam edeceğiz, kendimize benzeteceğiz. Yani çok ayıp bir şey yani. Bu Suriye'nin tarihini açıp okusunlar lütfen. Yani dünya medeniyetinin doğduğu bir bölgedir. Biz asırlarca bu insanlarla beraber yaşardık. Osmanlı'dan en geç kopan toplum Suriyelilerdir. Osmanlı'nın yetiştirdiği en önemli aydınlar arasında ilk Suriye'yi kuran insanlar vardır. Daha bu toplum musikisiyle, ticaretiyle, kültürüyle, inancıyla, diliyle büyük bir toplum, büyük bir millet. Dolayısıyla Türkiye'nin bunlardan yararlanacağı çok şeyi var. Bak, Arapça dil açısından Türkiye çok ciddi anlamda yararlanıyor. Öğretim üyeleri açısından yararlanıyor. Esnaf açısından yararlanıyor. Bir canlılık getiriyor. Kilise gittim ve kiliste bu araştırmanın bir parçası olarak birkaç gün kaldım, gezdim. Kilisin metruk olan, terk edilmiş mahallelerini bu insanlar almışlar, oraya yerleşmişler, fırın açmış, bakkal açmış, ihya etmişler. Dolayısıyla bu insanların bu olumlu yönlerini görmemiz lazım. O çarpık, yanlış propagandalardan bir an önce vazgeçmemiz gerekiyor. Gerçekte böyle bir şey yok yani. Hükümet böyle önüne istediği kadar da bunlara para dağıtan bir hükümet de yok yani böyle bir şey. Bu insanlar buraya gelmişler. Geçiş sürecinde belli bir desteğe ihtiyaçları var. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili. Türkiye'nin Allah'a şükür sağlık imkanları çok iyi yani.
Bir de bir herhalde yaşlı, hocam bu masrafların çoğu da bu kamplarda evet, yapılıyor herhalde.
Kamplardaki yani, masrafların bakın.
Dolaylı olarak yapılıyor değil mi?
Kamplardaki masrafların bir kısmı da zaten Birleşmiş Milletler ödüyor. Böyle de bir yönü var.
Ayrıca Türkiye'de sivil tabii, toplum kuruluşlarının
sivil
da
toplum kuruluşlarının büyük var, destekleri var. Bakın
var,
bu en büyük velveleyi koparan sol kesim, özellikle bu eğitimli olan kesim bu velveleyi koparıyor. Kimseyle fazla bir şeysini paylaşmayak istemeyen tipler. Bunların bugüne kadar Suriyelilerle ilgili ne tür yardımları oldu, ne tür dernekler oldu? Bir tek bunlar araştırma yaparlar, bilimsel araştırma. Onu belli bir biçimde iyi yapıyorlar akademisyen.
Ama sahada hiçbiri yok.
Ama yok yani. Yardım elini uzatan, doktorlara gidip sağlık işte desteğinde bulunan, zenginlere gidip efendim çeşitli desteklerde
bulunan.
Aynı
nakdi yardımda bulunan.
Böyle bir şey yok. Ama kalkıp bağırıp çağıranlar da bunlar. Oysa hakikaten bu ülkenin muhafazakar kesiminin ciddi destekleri var, yardımları var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı o fiyat da hükümetin doğrudan desteklediği şeyler değil. Toplam kalite diyoruz ya, toplam yardım. STK'larıyla, toplumuyla, hastanesiyle, doktorların gönüllü çalışmalarıyla, bütün bunlarla birlikte bu milletin bir desteği. Çünkü bu millet hep göçmenlere kucak açmış yani. Bakın Bulgaristan'da 89'da geldi. Siz hatırlarsınız, ben hatırlarım. Bizim insanlarımız kucak açtı. Bunlara aş verdi, iş verdi. Paylaştı. Bunlara da yani adam keyfine kaçıp gelmiyor yani. Üstelik gelenlerin %70'i kadın, çocuk, yaşlı. Yani hani gençler hep gelmiş gibi gözüküyor. %25'i erkeklerden oluşuyor. Bu erkeklerin bir kısmı da iç savaş var diyor. Adam iç savaşta taraf olmak istemiyor diyor. Hani bunlar humanizmden, insanlıktan, demokrasiden bahsediyor. Değil mi?
Antimilitarizmden
yani
bahsediyor.
Antimilitarizm. Adam yani direkt ülkeyle savaşmıyor ki yani. Adam diyor ya böyle bir savaş yok diyor. İç savaş var. Ben bu iç savaşta taraf olmak istemiyorum diyor. Buna ne diyebilirsiniz yani şimdi? Bir kısmı da savaşıyor yani adam. Gidiyor savaş, özü oluşturan kim? Afrin'de Türk askerinele beraber değil mi?
Evet.
Kim savaştı yani? Bizim askerlerimizle beraber İdlib'de savaşanlar kim oldu aynı zamanda? Dolayısıyla bu gençler savaşmıyor, buralarda geziyor, biz onları beslemeyelim gibi bir bakış açısı yanlış, yanıltıcı. Bu gençlerin bir kısmının psikolojik sorunları var, gelmişler. Büyük travmaları yaşamışlar bunlar. Evleri yıkılmış, kardeşlerini kaybetmiş. Yani yıllardır savaş sürüyor. Ondan bıkmış, kaçmış gelmiş. Ama öte yanda savaşanlar da var yani. Bu %75'i kadın, çocuk, yaşlı. Diğeri nerede? Bunlar yani. Değil mi?
Evet.
Bu konuda hükümetin de, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hakikaten Suriyelilerle ilgili yapılanları doğru bir biçimde anlatması, daha geniş bir biçimde halka bunu ulaştırması. Tabii, ve bu yanlış algıyı düzeltmesi gerekir.
Evet, hocam siz de yazınızda belirtmişsiniz. Muharrem İnce de bir muhacir çocuğu. Yani, muhacir ailenin Yalova'ya göç etmiş bir ferdi. Balkan muhaciri ve sürekli mitinglerinde de 3B'den bahsediyor. Barışma, bölüşme ve büyüme diyor. Evet. Ama hani buna rağmen burada nerede hani
bölüşme nerede yani?
Burada bölüşme diye bir şey yok.
Aşevin diyor.
Bencilce
yani.
Bir tavır var yani.
Kesinlikle yani.
Burada da hocam CHP'nin, CHP zihniyetinin o derin, seküler, ulusalcı, elitist ruhu da ortaya çıkıyor aslında
yani,
değil mi?
O çıkıyor.
Yani her ne kadar o traktöre binen, kasket takan, bisiklet süren o Cumhurbaşkanı adayı bir anda ortadan kalkıyor ve bu elit, seküler o aday ortaya çıkıyor. Evet. Bunu da görüyoruz yani.
Maalesef yani böyle yukarıdan bakan. Mesela Meral Akşener de muhacir birisi.
Evet.
Ya onun da kalkıp eleştirmesi, yani göçmenlerle ilgili ciddi böyle gayri insani laflar etmesi düşündürücü.
Bir de burada hocam dikkat çekici bir şey de şu. Kendi fikirlerimi bunlar bilmiyorum ama hani seçmenin, Türkiye'de yaşayan insanların bir kısmının o Suriyelilere bakışını besliyor sanki bu görüş. Ha. Yani böyle değil mi? O bakıştan sanki besleniyorlar ama o bakış da aslında çok az bir kesimin bakışı yani.
Evet.
Hani biraz böyle şefkati, merhameti paylaşmak istemeyen, hepsi bizim olsun diyen.
Ya bunlar gelmiş kesinlikle dönmezler falan diyorlar. Biz alandayız. Yani insanların çoğu savaş bitince ülkemize dönmek istiyoruz diyorlar. Yani.
Evet.
Yani biraz önce bir hanımefendiye soru sordum. 4 senedir Türkiye'de, buraya gelmeden önceki görüşmelerimde. Yani size ne yapılmasını istersiniz? Beklentisi nedir? Vatan dedi. Yani 28 yaşında bir hanımefendi. Dolayısıyla o şey de bir yalan yani, bir yalan bir söylem. Efendim bunlar tümüyle burada kalacak vesaire.
Evet.
Bir de yarını Allah bilir yani. Yarını bu toplum daha çok üretir, daha çok zengin olur. 85'li değil de 100.000'i besler yani.
Şöyle hocam, beslemek değil, nüfusa katkı olur belki.
Katkı
yani.
Olur, şey olur, başka şeyler olur.
Genç,
dolayısıyla
genç
bu solculara hep söylüyorum, bunların işi gücü bölüşmede. Üretelim, zenginleşelim, katkı sağlayalım diye bir şey yok. Hep kavgayı bölme üzerinde yapıyorlar. Bölüşüm üzerinde yapıyorlar. Kardeşim, paran olmadı mı zaten kendi vatandaşına da veremezsin, bölemezsin. Ama paran çok oldu, üretimin çok oldu, zenginliğin olduğu zaman dünyaya da verebilirsin. Çevredeki fakir ülkelere de, kendi vatandaşına da verirsin yani.
Evet. Programımızın bu bölümünde de seçim ve şiddeti konuşacağız. Seçim sürecinde meydana gelen bazı üzücü olaylar oldu. Onun üzerinden siyasilerin söylemi, bir takım parti mensuplarının söylemi, parti sempatizanlarının söyleminin nelere yol açtığını konuşacağız. Birkaç örnek var kıymetli dinleyicilerimiz bununla ilgili önümüzde. Hocam isterseniz bunları dinleyicilerimizle bir paylaşalım. Ardından sizin yorumlarınızı alacağım. Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, neredeyse her mitingde TRT'yi hedef gösteriyor.
Evet.
TRT benim konuşmalarımı canlı yayınlamıyor diyor.
Evet.
İşte gideceğim Ankara'da TRT binasının önünde miting yapacağım diyor. Tabii bu kalabalıkları da galeyana getiriyor ve korkulan da oldu. İzmir Menderes'teki mitingde TRT yine hedef gösterildi. Bir grup da burada TRT Haber'in ekibine saldırdı.
Evet.
TRT Haber kanalının ekibine saldırdı. Sözlü ve fiziki saldırıda bulundular. TRT Haber ekibine. Bazı partililer ellerindeki bayrak ve flamaların sapıyla da TRT ekibinin aracına vurdu. Bu görüntüler yayımlandı. Bu olaydan sonra bir sonraki durağı Kemalpaşa mitinginde, bu sefer Muharrem İnce bu olayı büyük ihtimal duydu. Dedi ki sakın ha bir şey söyleyeceğim. TRT muhabirlerine falan bir şey söylemeyin. Onlar emekçi. Şimdi bütün bu olaylardan sonra özrü kabahatinden beter hocam burada da. Bu sefer de diyor ki o genel müdürün ifadesini alacağım. TRT genel müdürü İbrahim Eren'i hedef gösterdi, evet, evet. Ve o genel müdürün ifadesini alacağım. 24 Haziran'dan sonra o ayrı, çalışanlara sözüm yok tarzında yine özrü kabahatinden büyük olan bir açıklama yapıyor. Bu, evet. bu önemli bir olaydı. Yine Saadet Partililere bir saldırı oldu. Ankara-Konya yolu civarında geç saatlerde Ankara Milletvekili adayı Saadet Partisi'nin Mehmet Fethi Öztürk'ün de yer aldığı 7 kişi yaralandı. Bu Saadet Partililere yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası da AK Parti'den de bir açıklama geldi. Çanakkale Milletvekili AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan yaşanan saldırı sonrası yaptığı açıklamada yaralananlara şifa dilerken sorumluların da mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Bir olay da dolaylı bir olay.
Dolaylı, doğrudan şiddetli.
Ahmet Maranki'nin bir açıklaması oldu. Kamuoyunda alternatif tıp uzmanı olarak biliniyor Ahmet Maranki. Akit TV'de katıldığı bir programda 25 Haziran'da hani istediğimiz sonuç çıkmazsa gidecek hiçbir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı'nın arkasında. Olmadı diyor, zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük diyor. Yani silahını kastediyor. Belgrad Ormanı'nda çıkaracağız, sokağa çıkacağız diyor. Yani o silahları alıp sokağa çıkacağız diyor. Bunun üzerine de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Maranki hakkında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatmış. Hani bu da evet, dolaylı evet, bir evet. şiddet söylemi.
Evet, evet.
Ne dersiniz hocam? Bu yani şimdi, böyle bir süreçte bunlar normal midir? Yani kalabalıkların karşısında söylemek bunları ya da aşırı tarafgirliğin bir sonucu mudur bunlar? Bunları nasıl değerlendirmek lazım?
Evet. Yani her şeyden önce tabii bunlarla ilgili savcılarımızın harekete geçmesi, önlemler alması çok sevindirici bir şey. Yani şu parti, o parti, bu kesim demeden AK Parti'ye yakın olmasına karşın da yine bu tür önlemlerin alınması sevindirici. Türkiye'de hukuk sisteminin bunlara cevaz vermemesi, bunların önünü açık bırakmaması bu şiddet olaylarının tırmanmasının kesinlikle engelleneceği manasına geliyor. Bu açıdan da iyi bir şey bu yani. Güven duymak gerekiyor Türkiye'ye. Savcılarımız iş başında yani bu açıdan. Şimdi tabii hararetli bir seçim dönemi var. Bu seçim dönemi tabii önceki seçim dönemleriyle mukayese edildiği zaman bir şeyler söylemek mümkün. Daha önceki seçim dönemlerinde de hep bir şeyler söyleniyordu. Ya işte bu seçim olmayacak, şöyle olaylar yaşanacak diye çeşitli provokasyonlar yapılıyordu. Fakat Allah'a şükür Türkiye her zaman seçim güvenliğini sağladı. Başarıyla demokrasisini gerçekleştirdi. Yine bu şekilde olacağına inanıyorum. Fakat bu seçim farklı, yani yeni bir sisteme geçme süreci var bu seçimde. Hem cumhurbaşkanlığı seçimi var, hem meclis seçimi var. Çok yönlü özellikleri olan bir seçim. Dolayısıyla burada insanların anlaşmazlık durumları söz konusu, gerginlik durumları söz konusu. Kutuplaşma oranı daha belirgin hale gelebiliyor. Ama yine sonuçta demokraside insanlar konuşuyor, muhalefet ediyor, tartışıyor, oyunu kullanıyor, hayır diyor. Yani diyelim Muharrem İnce TRT'den şikayet ediyor. 4 saat yani zaman zaman konuşuyor, yine epey veriyor. Yine de yetersiz olabilir. Ama Muharrem İnce'nin kendisini ifade edeceği alternatif yerler var. Yani özel kanallar var, çıkıyor, röportajlar veriyor.
Diğer ulusal haber kanalları da.
Diğer haber kanalları var.
Bu mitingleri canlı yayınlıyor hocam.
Farklı gazeteler var. Dolayısıyla
sosyal medya var.
Kendisini insanlar bir biçimde, sosyal medya var, anlatıyor. şiddeti gerektirecek hiçbir şey yok burada. Şiddet seçimi kesinlikle sabote etmeye yönelik bir şeydir. Yani kim yaparsa yapsın, hangi niyetle yaparsa yapsın, tasvip edilecek bir şey yok. En başta Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi engelleyici bir rol üstlenmiş olur şiddetin uygulanması. Uluslararası arenada da bakın işte Türkiye'de zaten şiddet var, müdahale var, baskı var, iç savaş var, bilmem ne var. Dolayısıyla bu seçimler güvenli yapılmıyor algısı üretilir ve bu hem Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti açısından hem de hükümeti açısından hem de Türk demokrasisi açısından kötü bir imaj olur, kötü bir şey olur. Çünkü gerçekte bu yok. Öte yandan da yani biz demokrasiyi kavga, savaş oyunu olarak değil, yani rekabet var tabii, görüşlerin çatışması var, olacak. Ama bu şiddeti gerektirecek bir durum değil. Sonuçta herkes istediğini seçecek, herkes istediğine oy verecek. Kimsenin kafasına silah dayatılarak şuna oy vereceksin diyen bir durum yok. Bu şiddet çağrıları, şiddet tutumları Türkiye'nin aleyhine, Türk milletinin aleyhine, devletin ve hükümetin aleyhine olan bir şey. Önlem de en fazla hükümet ve devlet tarafından alınması lazım. Özellikle Cumhur İttifakı'nda yer alan işte bir partinin mensuplarının Saadet Partisi'ne yönelik yaptıkları şiddet eylemleri kesinlikle tasvip edilir değil. Orada Saadet Partili insanlar yanlış konuşmuş olabilirler, yanlış yapmış olabilirler. Ama bu yanlışlarını düzeltmenin yolu onları dövmek, onlara saldırmak vesaire değil. Kesinlikle bunun yolu şikayette bulunur, savcılar var, mahkemeye gider, hakkını arar. Dolayısıyla bunun çözme yeri belli yasal olarak. Eğer bunlara cevaz verilirse bunlar alışkanlık haline getirir. Zorba hakim olmaya yönelir. Zorba egemen hale gelmeye başlar. Şiddet egemen hale gelir. Allah korusun. O zaman millet iradesi de, milli irade de tecelli etmez. Milli iradenin tecelli edebilmesi için şiddetsiz, çatışmasız bir seçim ortamının geçmesi olması lazım. Burada aynı zamanda siyasi partiler adına konuşan insanların da büyük bir mesuliyet taşıdığını hatırlatmamız gerekiyor.
Hocam 2 yıl önce evet. Biz değil mi, yaklaşık 2 yıl oldu, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yani evet. Kobani
olayları için çağrıda bulunmasıyla
50'ye evet, yakın evet. insanımız öldü.
Tabii.
Hani bu özellikle evet. liderlerin evet. değil mi hocam? Şimdi
tabii yani şimdi seçim... Selahattin Demirtaş sızlanıp duruyor, ağlıyor. Böyle delikanlı havalarında bulunuyor ama yani o Rojava döneminde
Aynel Arap yani Kobani
Kobani'nde işte evet. 3 farklı biçimde de kullanıyoruz. Evet, bir evet. zenginlik yani ne evet. olacak? O olaylarda insanları
sokağa çağırdı.
50 insanımız hayatını kaybetti. Bu büyük bir mesuliyetsizlik.
Bu bir miting bu bir, de değildi yani.
Tabii miting de değil. Yani yasal bir miting de değil. Şiddet ortaya çıktı ve dolayısıyla şimdi hapiste duruyor. Böyle bir şey yapmasaydı, kendi demokrasinin sınırları içinde muhalefetini sürdürseydi hem Demirtaş kazanırdı hem Türkiye kazanırdı. Bugün dışarıda da propagandasını rahat yapardı. Türkiye bugün de yani işte grup başkan vekilinin yaptığı açıklama, savcının harekete geçmesi, Maranki ile ilgili bunlar iyi şeyler, güzel şeyler ve doğru şeyler. Çünkü Türkiye'nin geleceği burada söz konusu. Türkiye'nin kaderi söz konusu. Bunu belirlemek halka, millete düşer. Zorla, silahla, tehditle bunu belirleme hakkı yok. Zora, tehdide, şiddete başvuran en fazla bu millete düşman olandır yani. Bunun açık bir biçimde bilinmesi gerekir. Bilinmesi lazım. Şimdi siyasetçiler, siyasi liderleri sadece kastetmiyoruz. Yani milletvekilleri, adaylar çıkıp konuşuyorlar yani. Görevleri zaten il başkanları. Seçim kampanyalarını
hocam,
yürütüyorlar.
Hatta yani seçmenler değil mi? Yani bir
hatta
partiye
evet, bir
gönül vermiş insanlar.
Taraftarları, insanları. Taraftarları. Yani kendilerini anlatsınlar. Projelerini anlatsınlar. Programlarını anlatsınlar. Rakiplerini eleştirsinler. Ama bunun için onları tamamıyla böyle aşağılamak, şiddet dilini kullanmak, sonra başvurmak. Ya bunlar... Türkiye'ye büyük zarar getirir yani. Bunların ne milletle alakası var, ne bu memleketle, ne de vatanla alakası var.
Bir de bu tamamen ötekileştirir. Hani evet. Kendi partisine, kendi davasına sempati kazandırmayı da ortadan kaldırır.
Kesinlikle
değil mi hocam?
Bu kaldırır. Bakın
daha da mesafeyi arttırır.
Kesinlikle. Yani bakın AK Parti diyelim ki işte 300 sayfanın üzerinden bir seçim bildirgesi hazırladı. 160'ın üzerinde projesi var. Daha Türkiye ile ilgili birçok şey yaptı. Daha birçok şey yapacağım diyor. Cumhurbaşkanı daha çok demokrasi, daha çok refah diyor.
Ahdim olsun diyor.
Ahdim olsun diyor. Bakın bunlar önemli. Bunları pozitif anlamda insanlara taşımak, insanları inandırmak haliyle, sözüyle, bu önemli. Bunun yerine sürekli başka insanların normal davranışlarını bile yalanla çarpıtarak kendine haklı göstermeye kalkışırsa AK Partililer kaybederler yani. AK Parti'nin aleyhine olur bu. Rakibin doğru şeyi söylediyse ona karışma yani. Doğrusuna karışma, çarpıtma. Bu bir siyaset değil yani. Kendini daha etkili anlat, daha etkili ortaya koy. Rakibinin de yanlışları varsa yanlışlarını eleştirirsin. Kendi alternatif doğrularını söylersin. Ey halkım, bu diyor bunu yanlış söylüyor. Bak biz bu doğrularla bunları yaparız, yaptık, bundan sonra da yapacağız biçiminde. Daha ben buna hep diyorum yani müjde siyaseti önemli. Müjde siyasetini kullanmak gerekiyor. Kucaklayıcı olmak gerekiyor bütün Türkiye'ye. CHP'lilere de hitap etmek lazım. HDP'lilere de hitap etmek lazım. İyi Parti'ye de hitap etmek lazım. Bunlar Türkiye'nin partileri. Saadet Partisi'ne de hitap etmek lazım. Yani AK Parti açısından baktığımızda. Türkiye'nin bütün partisinelerine mensup olan insanlar var. Bütün o insanları kapsayacak biçimde, kendini etkili bir biçimde anlatıyor musun, anlatmıyor musun? Temsil ediyor musun, etmiyor musun? Bunlar önemli.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.